Arkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi muhabbetle selamlıyoruz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte bir irfan gündeminde tekrar beraberiz efendim. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, hayırlı yayınlar diliyorum.
Safa getirdiniz. Allah razı olsun, bizler de iyiyiz hocam. Bu son kararları malum dün itibariyle faaliyete geçmiş oldu, hayata geçmiş oldu. Nasıl yorumlamalıyız hocam irfan gündemi açısından? Tabii herkes bilim kurulu üyesi olup bunun şekilde farklı yorumlayan var. Evet. Siyaseti başka yorumluyor işte efendim. Biz şimdi tabii burada bir tür uzlet de aslında ihtiyar ediliyor sanki.
Aynen, aynen. Yani ihtiyaç da oluyor tabii. Yani zaman zaman.
Evet.
Yani insanın uzlete, inzivaya, biraz böyle kendisiyle baş başa kalmaya, kendisiyle hesaplaşmaya, efendim bir takım arzu ve isteklerini daha iyi kontrol edebilmeye ihtiyacı oluyor. Aslında belki böyle bir imkan da veriyor bu. Onun için yani inzivadan da çok korkmamak lazım. Tabii büsbütün yalnız kalmak da güzel bir şey değil elbette. Yalnızlık Allah'a mahsus. İnsan sosyal bir varlık. Ama insanın o sosyal varlık oluşu sırrını anlayabilmek için biraz böyle münzevi olmak bazen, halvette olmak, uzlette olmak da gerekiyor. Yani ben biraz öyle görüyorum. İşte geçen sene Mart ayından itibaren 3-4 ay devam eden o süreç de öyle bir algı oluşturmuştu hepimizde. Bu sürecin de böyle bir şeyi var, bu tür faydası var. Öyle baktığınız zaman da zaten bu işi hazmetmek kolay oluyor. Yani
güzel gör, güzel düşün değil mi hocam?
Dolu tarafından görünce bardağı daha iyi yorumluyorsunuz, daha iyi algılıyorsunuz. Aslında tam bugüne de bugün Farabi'nin çok güzel bir sözü var.
Hocam onu siz söyleyin de bu aslında biz şeyi konuşacaktık hatırlarsanız. Nefsin hastalıklarını konuşacaktık. Evet, yani burada tabii ona beklentisi olan dinleyicilerimiz vardır. Biz bunu unutmadık.
Yok,
nefsin hastalıkları unutulmaz zaten.
Yani biz dediğim gibi kah gündemi takip ederek, kah gündem oluşturarak bu irfan gündemini sürdürmeye çalışıyoruz.
Evet.
Sizinle birlikte Allah razı olsun.
Buyurun hocam.
Yani şeyi çok hoşuma gitti. Bir de İmam Ali'nin bir sözü var. Buraya da uygun. Vakit olsa onu da söylemek isterim. Diyor ki Farabi, zamanın ters, sohbetin faydasız, bugün sohbet hakikaten yüz yüze olunca sıkıntılar var, herkesin bezgin ve her başın ağrısı olduğunu görünce evime kapanıp kendimi ve haysiyetimi korudum. Tam bugüne
hakikaten hocam ne
uygun,
kadar böyle
bir
ilginç bir söz. Yani, sohbetin faydasız.
Faydasız, zamanın ters. Zamanın ters. Herkesin bezgin, yorgun, yılgın, herkes hakikaten bir doku bin ağaç diye ne olacak filan diye dertleniyor. Ama bir çözüm üretilemiyor. Çözüm de en güzel inzivada, uzlette diyor doktorlar. Bütün dünya öyle diyor. Ve öyle olduğunu geçtiğimiz o Mart ayından Mayıs Haziran'a kadar olan süreçte gördük. İşte yaz sezonunda biraz serbest kalınca, kış sezonuna girerken kışın
tekrar
şartlarla bir dış patlama oldu. Tabii önemli olan hayat, yani canlı kalmak, hayatı sürdürmek, insanları korumak. Böyle olunca tabii bazen bazı nimetlerden, bazı güzelliklerden sarf nazar edip başka güzelliklere sığınmak lazım.
Evet.
Hani diyor ya, Allah'ın bir kaderinden mi kaçıyorsun ya Ömer diyor. Ben Allah'ın bir kaderinden başka bir kaderine kaçıyorum. Yani önemli olan o iradeyi gösterebilmek. Onun hangisinin daha hayır olduğunu fark edebilecek bir dirayet ortaya koyabilmek.
Kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır
tabii,
değil mi?
Tabii kaderin üstünde bir kader var. Kaderi biz yazmıyoruz ki, kaderi yazan var. Biz sadece rolümüzü oynuyoruz.
Hocam bu irfan terbiyesinde, yani irfana ulaşma noktasında gerçekten bu çok önemli bir vesile olmuş, vasıta olmuş, uzlet.
Evet.
İhtiyar edilmiş birçok belki büyük tarafından.
Kesinlikle.
Da.
Kesinlikle. Ya Hazreti Peygamber'in hayatında var uzlet. Nasıl var? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam peygamberlik öncesi süreçte 6 ay uzlet yaşıyor. Yani izva yaşıyor. Nasıl yaşıyor? İşte Hira mağarasına çekiliyor. İnsanlardan uzak. Yani bu gidişat ne olacak böyle diye bir tefekkür. Yani Rabbini, onun azametini düşünüyor. Allah Teala da onu zaten böyle bir vahiy almaya hazırlamak için inziva süreci yaşatıyor. Çünkü doğrudan melekle görüşebilecek bir istidada yükselmesi, bir kabiliyet geliştirmesi için böyle bir inziva gerekiyor. Dış dağınıklıkla, ilginin dağınık olmasıyla bu mümkün olamayacağı için Efendimiz'i 6 ay inziva ile yetiştiriyor Allah Teala.
Yani çok ilginç hocam. İnsanlarla beraber olarak sanki insan yetişeceğini düşünür. Halbuki yalnız kalınca da bir yetişme imkanı var.
Kesinlikle. Yani her ikisinin kendine göre tarafları var. Yani münzevi olduğu olduğunuz zaman katma değerleriniz farklı alanda gelişiyor. Halkın arasında olduğunuz zaman farklı alanda gelişiyor. Yani bunların ikisi de çok önemli vasıtalar ve vesileler. Tek başına hiçbiri yeterli değil. Yani ne tek başına inziva yeterli, ne tek başına halkın arasında olmak yeterli. Zaman zaman öyle, zaman zaman böyle olmak ve mevcut işte psikolojik veya manevi rahatsızlıklarımıza göre tedaviyi o tarafa kaydırmak belki en doğru olanı. Evet. O yüzden Peygamberimiz de mesela diğer nübüvveti zamanında da bir Medine döneminde özellikle Ramazan ayının son 10 gününü itikafta geçiriyor.
Evet,
yani
evet.
Biraz daha yoğunlaşmak.
Hocam o itikafa geçmeden önce o Hira Mektebi diyebiliriz ona. Hmm. O Hira Mektebi'nde biraz şimdi bana çok hakikaten ibret-i şayan gelir. Yani orası biliyorsunuz böyle uzaktan Kabe'yi de gören bir.
Tabii yani böyle yani tablo gibi şeyi görüyor Kabe'yi.
Kabe'yi görüyor. Yani orada namaz da yok o zaman hani bilinen. Henüz Kur'an-ı Kerim'de yok.
Evet.
Ya nasıl bir tefekkür orada nasıl vakit geçiyor hocam yani gerçekten.
Şimdi zannediyorum yani orası hem tepe hem Kabe'yi görüyor hem semayı görüyor. Evet. Tabii Arap dünyasını ve özellikle Arabistan'ı düşündüğünüz zaman yani Arabistan ufku çok açık. Yani sis, bulut, duman falan çok nadir oluyor. Dolayısıyla geceleyin de ufuk çok geniş.
Evet.
Upuzun her yeri her
sene. Gecenin ayrı tadı var o zaman.
Ayrı güzellik var. Gündüz de yine ayrı güzellik var. Dolayısıyla Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam oradan eğer afakı seyredecekse yani dış dünyayı seyredecekse imkan çok yüksek. Efendim işte enfüse dönecekse mağaranın içine girdiği zaman kendi iç dünyasına yine ona da imkan veren bir ortam var. İnsan yok. Belki haşerat sadece var. Bunun dışında başka bir şey yok. Onlar bile yok doğru dürüst. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in orada hem dış dünyadan aldığı Cenab-ı Hakk'ın ayetleriyle ilgili hani ayet deyince sadece Kur'an ayetlerini anlamıyoruz malum. Yani var olan her
türlü kevni ayetler.
Tabii var olan ve Allah'ın varlığını, birliğini gösteren her türlü ayet ve delil ayet olarak değerlendirilmiş Kur'an-ı Kerim'de bizim anlayışımızda. Dolayısıyla Allah Teala peygamberini oraya böyle bir eğitime, bir mektebe alıyor ki orada ön hazırlıkla vahyi alabilecek konuma gelsin. Cibril'le görüşecek konuma gelsin. Yani bir insanla görüşmek mümkün ama melekle görüşmek herkesin kârı değil. Bu peygamberlere has bir şey. Peygamberlerin de böyle vahiy alabilmesi için bir süreç gerekiyor. Şeyde de aynı 40 günlük süre var. Musa Aleyhisselam.
Evet.
Ve'adna Musa selasine leylete ve etmemnaha bi'aşr ayet-i kerimesinde.
30 demiştik 10 ekledik diyor.
10 daha ilave edip 40 güne tamamladık onu diyor. Yani dolayısıyla bu 40 günlük süreç Musa Aleyhisselam için de Cenab-ı Hak ile mülakatı onunla mülaki olması açısından önemli bir süreç. Peygamberimizin de öyle.
Tasavvuf mektebinde de var değil mi hocam?
Tasavvufta da bu Erbain diye bildiğimiz bir 40 günlük süreç var. Yani o 40 günlük süreçte insanlar yani belli alışkanlıkları kazanmış oluyorlar. Belli melekeleri gelişiyor. Yani 40 gün önemli bir rakam yani.
Evet, demek ki sır hocam 40 gün yani.
Tabii tabii.
Hatta öyle bir hadis de mi var? 40 gün sabah namaza devam edene hikmetten bir pınar açılır diye.
Bir hadis-i şerif var. Men erba'ine lillahi sabahan zaharat yenabiyul hikmeti min kalbi ala lisani. Yani 40 gün süreyle ihlasla kulluk edenin kalbinden lisanına hikmet pınarları akmaya başlar.
Evet.
Yani hikmet konuşmaya başlar. Yani çünkü artık ibadetten zihnine, kalbine bir takım duyuşlar, hissedişler, işte irfan,
irfan
akmaya başlıyor.
Evet.
Hikmet akmaya başlıyor. Bu önemli bir süreç. Yani bir eğitim süreci. Dolayısıyla yani bu korona sürecinin de böyle değerlendirmesi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o şeydeki Hira mağaradaki Efendimiz'e Cibril geldiğinde ikra dediğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok korkuyor malum.
Hmm.
Yani müthiş bir ürperti yaşıyor. Çünkü ilk defa gördü. Hiç görmediği bir varlıkla karşı karşıya. Melek olduğunu bile bilmiyor o zaman.
Evet,
yani
evet.
Melek ta ki şeyle Hatice validemizle görüşüp onun da dayısına götürmesinden sonraki süreçte bunların birbirine eklenerek
Ruhul Kudüs de o diyor değil mi hocam?
Evet. Olmalıdır bu diyor Musa'ya ve İsa'ya gelen Ruhul Kudüs olmalıdır ve odur deniliyor. Yani dolayısıyla Hazreti Peygamber'in ürkmesi, ürpermesi çok doğal bir hadise. Ve o yüzden üçüncü defadan sonra ancak okumaya müyesser oluyor, muvaffak oluyor Hazreti Peygamber.
Aslında hocam o bu kadarlık süre, 6 aylık süreç içerisinde Allah Resulü'nün yaptığı da okumaktı değil mi aslında?
Tabii. Zaten yani, aslında okumak.
Evet.
Yani hayatı okumak,
evet.
Varlığı okumak, kendini okumak, kitabı okumak, kevni ayetleri okumak. Yani aslında okumak yani ibret gözüyle bakıp oradan manalar çıkarmak. Yani
evet.
Okumak deyince sadece ibareyi okumak değil. Eskiden okur yazar tabiri çok enteresandır. Manaya nüfuz eden adam demekti. Hmm. Neden? Nedeni şu, Osmanlıca harfleriyle yazılan kelimelerde hareke yoktu. Hareke olmadığı zaman kelimeyi sizin okumanız ibareyi bilmenize bağlıydı. İbareyi bilmezseniz okuyamazdınız. Hani teyze vapur istasyonunda bekliyormuş. Yaşlı, okuma da bilmiyor tabii. Bir sarıklı genç delikanlı görmüş. Belli ki medrese talebesi. Evladım demiş, şu nedir demiş, vapura bir bakar mısın? Ne vapuru bu çocuğum demiş. Çocuk da bir molla ibareye alışık. Bakmış ki teyze demiş, inna tuliyün ve epuri yazıyor demiş.
Evet.
Evladım ben ne anlayamadım onu demiş ya. Şimdi molla onu Arapça okuyor. Tamamen Arapça. Evet.
Anadolu vapuru halbuki.
Halbuki Anadolu vapuru yani. Anadolu vapurunu böyle okuyor. Şimdi dolayısıyla eskiden okur yazar demek yani o yazılanın nüanslarını gören mesela mukat var, makat var. Aynı yazı diyor. Mukat Ahmet Efendi, Hüdayi Hazretlerinden sonra postnişin olan zat-ı muhterem, Allah rahmet eylesin. Efendim bunu bazıları eski kitaplarda okur, Makat Ahmet Efendi okumuşlar.
Allah Allah.
Yani böyle çok galat şeyler var, yanlışlar var. Dolayısıyla okur yazar demek, hani eskiden okur yazar deyince, yani bu adam okur yazar adam. Ha, yani okuduğunu anlayan adam, okuduğunu yorumlayan adam. Şimdi okuyor ama cahil. Niye? Çünkü manaya nüfuz edemiyor.
Evet. Osmanlıca bunu da aslında teşvik eden bir dil değil mi hocam?
Tabii. Yani o derinliği anlamak için yani okur yazar olduğunuz zaman siz yani mektepler, müktebi
ayırmak zorundasınız tabii. Evet. Hocam itikaftan da bahsediyordunuz tam bu halvet uza çerçevesi Allah Resulü'nün hayatında.
Efendimiz işte yani sadece o 6 aylık inziva işte hubbeyleyil hala diye hadislerde geçer o Bedül Vahiy hadislerinde. Yani ona yalnızlık sevdirildi, tahannüs sevdirildi, yani ibadet, tefekkür sevdirildi falan diye. O ona bir ön hazırlık gibi ama Peygamberimiz bundan sonraki süreçte de o inziva ve şeyi itikafı terk etmiyor. Ramazan'ın son 10 gününde mescitte yatıyor. Halbuki evi de mescidin bitişiği ve orada bir uzlet hayatı yaşamaya devam ediyor. Yani insanın zaman zaman böyle bir uzlete ihtiyacı olduğu açık. Yani şeyde de böyle aslında. Ben o uzlet hayatı, inzivayı falan biraz da şeylerin bu sporculuğunu falan kamp hayatına
kamp da hayat, değil mi hocam?
Kamp hayatı. Yani niye kamp hayatı sokuyorlar? Yani dış dünyayla irtibatlarını kessinler, ailelerinden kopsunlar ve kendilerini tam konsantre etsinler maça veya işte yapacakları işe diye. Burada şeyde ibadette de böyle. Yani ibadette insan dış alaik ve avaik dediğimiz yani irtibatlardan, ilgilerden, alakalardan kendini ne kadar çok azade edebilirse o kadar daha fazla yoğunlaşma şansına sahip. Şimdi niye namazda çok zorlanıyor? Çünkü bizim zihnimizi çok meşgul edecek şeyle karşı karşıyayız. Çok muhatabız. Yani televizyon ayrı bir dert. Efendim internet ayrı bir dert. Cep telefonu ayrı bir dert.
Hocam namaza duruyorsunuz. Cep telefonu titremeye başlıyor. Tık tık sesler orada burada.
Bir de hani bir mesaj geldi. Acaba
kimden geldi?
Bir şey bekliyorsanız hele geldi galiba falan diye namaza araya veriyorsunuz.
Yani. Dolayısıyla hocam böyle acayip çeldiriciler var. Aynen yoğunlaşmak öyle. Çok zorlaştı artık modern
yani
insan
için.
Onun
için o işte inziva, uzlet hayatına çok ihtiyacımız var. Belki bu pandemi süreci böyle bir şeye de fayda sağlar.
Hocam uzletle halvet arasındaki fark nedir?
Şimdi efendim uzlet şöyle, uzlet fiili ve fiziki olarak uzaklaşmak insanlardan demek. Halvet ise toplum içerisinde de olabilirsiniz halvet halinde, gönlünüzü yalnızlaştırmak demek.
He.
Kalben yalnızlaşmak demek.
Halvet derencümen dedikleri.
Oradan geliyor işte. Halvet derencümen. Halkın arasında olursunuz ama halisiniz. Gönlünüz şeylerden boş. Siz kendi dünyanızdasınız. O zor bir iş ama tabii.
Çok zor iş.
Zor bir iş.
O zaman uzletle halvet için aslında.
Tabii uzletin amacı o halveti hazırlamak içindir. Yani inzivanın da amacı, uzletin de amacı odur. Yani hedef halvet derencümendir aslında. Yani nihai olarak el kârda gönül yârda olmaktır. Ricalun la tulhim ticaretun ve la beyun an zikrillah diyor Allah Teala. Öyle erler, öyle yiğitler vardır ki onları hiçbir ticaret, alışveriş, iş, meşguliyet Allah ile meşguliyetten, Allah'ın zikrinden alıkoyamaz. Onlar gönüllerini oraya vermişlerdir. Bitti.
Hocam şimdi ben şöyle bir şey geliyor aklıma. Pandemi sürecinde bizi bir takım şeylere mecbur bıraktılar.
Evet.
Bıraktı süreç yani en azından. Şimdi temizlik bir kere demek ki ihtiyacımızmış. Mesafe güzel. Yani özellikle bu uzleti ve dolayısıyla halveti sağlamak için gereken o yalnızlık, inziva hali bir ihtiyaçmış demek ki.
Evet.
Dolayısıyla şimdi ben bakıyorum neye mecbur bırakıldıysak aslında o zaafa düştüğümüz konuymuş.
Maskeyi de tesettür diye anlayın.
Maskeyi de tesettür diye anlayın. Onu da öyle söyle anlayalım.
Evet yani hocam. Çıplak olmayacaksın.
Evet. Teset, bir de hocam dikkat ediyor musunuz? Bir maske takıyor insanlar. Gözler başka bir dünya hocam.
Aynen öyle.
Yani açtığı tanıyamıyorsunuz. Tanıyamıyorsunuz.
Yani evet. Mesela çok yakın tanıdığınız bir insanı maskeli olduğu zaman eğer sizin yani beraber çalıştığınız falan birisi değilse kestiremiyorsunuz. Evet. Yani camiden çıkarken bir sürü insan görüyor, selamlaşıyorsun. Yani kimdi bu falan filan yani ağız kapalı, yüz göz kapalı. Sadece gözle tanıyamıyor. Ama meğer ki ses devreye girerse o zaman falan siz misiniz falan diyorsunuz. Yani demek ki insanı tanımanın yolu da sadece gözden değil. Yani yüz hatları, ses falan ondan sonra ancak bir diyalog kurulabiliyor. O yüzden insanın biraz mahrem kalması da gerekiyor.
Evet.
Yani sesinin, nefesinin, kendisinin de bir mahremiyeti olmalı.
Ya yani peçenin de aslında bir şeyi var, hikmeti var yani hocam.
Kesinlikle var tabii. Bir anlamı var, hikmeti var. O yüzden işte zaten kadınlarda peçe vaktiyle çok üzerinde durulmuş. Hassasiyetle takip edilmiş bir mesele. Ama bugün tabii artık
Fransa'ya kaldı o iş. Yani maalesef. Hocam şimdi bu bir hak dostunun şöyle bir sözünü hatırlıyorum. Şükür diyor. Siz diyor fark ederseniz veya bir şekilde şükrederseniz Cenab-ı Hakk'a vazifenizi ifa etmiş olursunuz. Ama siz vazifenizi yapmazsanız Cenab-ı Hak o nimeti sizden alır. Yine size o şükrü fark ettirir. Yani şu nimetin aslında varlığını fark ettirir diyor. Yani bunu çok amiyane tabirle ya isteyerek yapacaksın kardeşim veya zorla yapacaksın tarzında anlayabiliriz. Sanki bu süreç de böyle bir süreç hocam.
Yani sonuçları itibariyle baktığınız zaman Cenab-ı Hak bize çok güzel söylediğiniz hakikaten doğru. Cenab-ı Hak bize verdiği nimetlerin farkında olmamızı dayatıyor tabiri caizse yani.
Evet.
Yani siz eğer bunların farkında değilseniz işte böyle şartlar ortaya çıkar, ben çıkarırım. Siz buna mecbur olursunuz. Dolayısıyla insanın yani yaratıcı kudretin farkında olması, kendisine verilen nimetlerin farkında olması ve bunları başkalarıyla paylaşabilme duygusunun farkında olması fıtratta var olan bir şey aslında. Fıtratta olması gereken bir şey. Bu olmadığı zaman hani ekolojik denge diye bir şey var ya sosyolojik.
Evet,
bu da sosyolojik bir denge yani.
Doğru hocam, hakikaten.
Yani bu sosyolojik dengeyi siz kaybettiğiniz zaman insani vasıflarınız gidiyor. Vahşileşiyorsunuz, gaddarlaşıyorsunuz. Yani şükretmeyen bir insan demek, başkasını görmeyen insan demek. Yani toplumda ezilen, itilen, kakılan, terk edilen, hasta, biçare insanın varlığının farkında olmayan insan demektir. Halbuki Allah Teala bize bunların farkında olmamızı istiyor. İntettekullahi ecellekum furkanen. Yani bir tefrik kabiliyetiniz olsun. Görün insanları diyor. Yani ezilmişi görün, hastayı görün, yaşlıyı görün. İşte bu şeyde şimdi mesela pandemi sürecinde yaşlılar evlerdeyken geçen dönemde bayağı da şey olmuştu. Yani yaşlılara hizmet vefa ekipleri oluşturuldu ve onlara hizmet götürülmeye çalışıldı. Yani dediğiniz gibi insanların bu unuttuğu şeyleri hastalık sebebiyle yeniden hastalık bize hatırlatmış oldu. Yani hakikaten bunu aslında normal zamanda yapmamız lazım.
Evet,
yani
evet.
Normal zaman. Ben çok etkilenmiştim. Avustralya'da mı bir yerde, Avustralya zannediyorum. Yaşlı bir kadın, buzdolabı veya çamaşır makinesi bozulmuş. Yalnız yaşıyor kadıncağız. Yani ondan sonra bir usta gelmiş. Bir işte tamiri başlamış. Açmış makineyi falan. Böyle kadını hayran hayran seyrediyor. Yaşlı kadın. Ondan sonra böyle 80'li yaşlarda falan. Böyle hoşuna gitmiş yani genç bir adamın çalışması falan. Sonra size dokunabilir miyim demiş.
Allah Allah.
Dokun, size olacak demiş. Ben demiş işte şu kadar zamandır 5 ay 6 aydan beri ilk defa bir insanı görüyorum, ilk defa bir insana dokunuyorum demiş yani. Bu gerçekten korkunç bir şey. Yani bu kadar yalnızlaşma da hiç fıtrata uygun bir şey.
Evet,
yani
evet,
yani bunun komşusu, akrabası, torunu, evladı yok mu ki kapısını tıklayıp yani onlara dokunma ihtiyacını veya ne bileyim hal hatırını sorma ihtiyacını karşılasın. Yani bu tarafları da çok unutuyoruz. Yani biz sorumluluğumuzun kainattan ve evrenden komple olduğunu unutuyoruz. Yani dünyanın icraatından Müslüman sorumludur diyor ya.
Evet.
Şey bizim meşhur
İkbal mi Mevdudi mi hocam?
İkbal mi? Söz İkbal'in İkbal'i mi? Mevdudi orada almıştır belki. Dünyanın gidişatından Müslüman sorumludur. Yani gerçekten yani dünyanın olup biten her şeyinden sorumluyuz biz. Her şeyinden sorumluyuz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Şeyyebetni Sureti Hud şeyinde
Hud suresinde
sözünde veya havatüve orada esas problem ne biliyor musunuz? Yani peygamberin ihtiyarlatması sebep olan şey genellikle müfessirler öyle söylüyorlar. Orada Allah Teala Hazretleri diyor ki "Festekim keme ömirt ve men tabe maak." Yani evet. Sen dost doğru ol, emrolunduğun gibi seninle beraber tevbe edenlerdi. Yani sen sadece senden değil, etrafındakilerden de sorumlusun ya
evet,
Muhammed.
Evet,
Peygamber aleyhissalatü vesselam itiraten bu. Yani kendinin zaten...
İnsan kendini bir şekilde kurtarabilir değil mi hocam?
Kendisi evet. Zaten himaye altında.
Evet. Yani, mahfuz ve masum.
Masum, ismet sıfatı var. Himaye altında, ondan endişesi yok. Ama ümmetin gidişatından sorumlu olması ve onların her birinin merhamet sahibi olmasına yönelik mesajları çok önemli. Yani mesela şimdi Mekke fethinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz Medine'den çıkan aşiretlerin, kabilelerin her birine, Müslüman kabilenin her birine sancağı ile beraber kumandan tayin ediyor. Mesela Ensar'ın sancağını şeye veriyor, Sa'd ibn-i Ubade'ye veriyor. Mekke'ye yaklaşıldığında Sa'd ibn-i Ubade, Ebu Süfyan falan orada bir karşılaşma şeyi var, sahnesi var. O karşılaşma sahnesinde Sa'd ibn-i Ubade diyor ki el yevme yevmul melhame.
Allah Allah.
Eazzallahu'l Kabe ve zellallahu Kureyş diyor. Kureyş'e diyor. Yani bugün melhame günüdür. Bugün Kabe'nin aziz olacağı
savaş günüdür. Melhame.
Tabii savaş kan dökülecek gün yani et pazarı yani.
Evet, evet. Lahmden geliyor. Evet, evet.
Et pazarı, can pazarı yani. Savaş günüdür ve bugün Kabe'nin aziz kılınacağı, Kureyş'in zelil kılınacağı bir gündür diyor. Bu şey bundan çok etkileniyor.
Ebu Süfyan.
Ebu Süfyan bundan etkileniyor ve bu söz Peygamberimizin kulağına gidiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam saat böyle söylemiş deyince diyor ki la el yevme yevmul merhame
Allah Allah
azzallahu'l kabete ve azzekute Kureyş diyor. Yani bugün merhamet günüdür. Allah'ın Kureyş'i de şeyi de Kabe'yi de aziz kılacağı bir gündür. Sa'di azlediyorum sancaktarlıktan Kayse verin sancağı diyor. Ne kadar önemli. Yani böyle bir iddia ile bakmayı yani. Şimdi biz sizi ezdik geçtik efendime sizi tepeledik geçtik filan manasına gelecek laflar söylemeyi asla insani ve İslami görmüyor efendim.
Evet. Savaş günü merhamet günü yapıyor. Evet.
Aynen öyle.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hocam bir ara verelim inşallah ondan sonra tekrar devam edelim. Tamam. Efendim İrfan gündeminde ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte birazdan tekrar beraber olacağız.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Merhabalar efendim. İrfan gündeminde tekrar beraberiz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte. Bu pandemi sürecinin uzletle ilişkisi, halvetle ilişkisi bunları konuştuk hocam.
Evet, evet.
Aslında nefsin hastalıklarıydı konumuz ama bunları inşallah ileride konuşacağız, devam edeceğiz. Hocam bir de Hazreti Ali'nin bir sözünden bahsetmiştiniz.
Hazreti Ali'nin sözü de sanki bugünlere münhasır bir söz gibi adeta. Diyor ki Hazreti Ali, Ra'iyatul İmam Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anh. Yani İmam Ali'nin böyle güneş aydınlığı gibi, ışık gibi parıltılı sözlerinden bu. Ra'iyat diyorlar buna. Ve la teşteki minel eyyami feleyse leha bedilu. Yani günlerden şikayetçi olup da sızlanma boş yere. Çünkü onun yerine yenisi gelmeyecek. Onun bedeli yok yani.
Bedil Allah
yok.
Allah.
Bedel, bedil evet, evet. O gidip yerine konar. Abdal de o demek zaten.
Evet, evet.
Biri gidince öbürü yerine konar. Yani bu giden günün yerine başkasını ikame edemeyeceksin.
Tebdil de oradan geliyor.
Tebdil de oradan geliyor. Yani o dün de kaldı. Bugün ayrı bir gün, yarın evet. Ayrı bir gün. Yani bunun evet. Bedeli yok.
Evet.
Yani
evet.
Onun için sen bulunduğun günü değerlendirmeye bak. Muhteşem bir şey yani. Anı değerlemek.
Evet.
Tam manada. Ve la tebki aled-dünya. Dünyaya ağlama. Dünyaya gözyaşı dökme. Mâ dâme âhiruher rahîlu. Madem ki sonuçta göç var. Gideceksin. Ne dertleniyor? Fani burası ya. Burada şey yapmayacak, konaklamayacaksın. Ebedi değilsin. Bir yolcunun ağacın altında gölgelemesi gibi kısa bir süre için buraya geldin. Dolayısıyla dünya evet. için ağlamana, dertlenmene, sızlanmana gerek yok. Göç var çünkü. Göç
evet,
var.
Evet.
Ebedi değilsin. Ondan sonra adresi gösteriyor yalnız. Vec'al sikateke billah. Yani Allah'a olan bağını sapasağlam tut. Sika olsun bağladım ya. Güçlü olsun. Leyse lehe metilu. Yani ona bağlanmaktan daha güzel, ondan daha iyi bir şey de yok. Bağda yok.
Adres orası
yani. Adres orası. Yani evet. Kalbini oraya bağla, gönlünü oraya bağla. Ne bekliyorsan oradan bekle, ne istiyorsan oradan iste. Adres orası dediğiniz gibi. Devam ediyor. Ve tevekkel alel hayyil kayyumi. Fanilere dayanma. Her zaman diri ve her zaman kaim bi nefsihi olana tevekkül et.
Evet.
Yani fani olan ağaca, fani olan insana, fani olan devlet başkanına, şuna şuna şuna değil. Hay ve la yemut olan, hay kayyum olan Allah'a tevekkül. Hakkat tevekkülü. Gerçek bir tevekkülle. Yani her şeyin onda sonlanacağını, en doğrusunun ondan geleceğini bilerek esbaba tevessül et. Eyvallah ama sonucu ondan bekle.
Evet, evet.
Yani verecek olan o. Çünkü fe innehu ala kulli şeyin kadir.
Kadir.
Allah. Yani her şeye kadir olan o.
Evet.
Bizim acizliğimiz müsellem, insanoğlunun zaafı maruf. Dolayısıyla her şeye gücü yeten, her şeyin üstesinden gelecek olan sadece odur. Evet. Dolayısıyla sen ona tevekkül et, ona olan bağını sağlamlaştır. Dünya için böyle dertlenip ağlamaya gerek yok o zaman.
Evet.
Hiç. Yani önce onu söylüyor, evet, sonra gerekçelerini sıralıyor. Sonra esas bundan sonra işte bizim tam pandemi sürecine bir adres veriyor. Yani şey veriyor, ders veriyor daha doğrusu söyleyeyim. Ve ekthir minel istiğfari. Fe innehu lil humumi yuzilu. Yani bu zorlu süreçte, zor zamanlarda istiğfarı çoğalt. Çünkü istiğfar kederleri izale eder. Estağfirullahel azim deyince sadrın genişler, göğsün genişler, içindeki daraltı gider ve ferah bir gönülle hayata bakarsın, insanlara bakarsın. Yani istiğfar gerçekten estağfirullahel azim deyince insan böyle bir sürur geliyor.
Tam kelime şey olarak nasıl, cümle olarak ne hocam? Allah'a, Allah'tan af diliyorum manası yani, mı? Yoksa ya Rabbi senden af diliyorum.
Senden mağfiret diliyorum. Yani senin beni bağışlamanı diliyorum. Yani.
Evet.
İstifal babından ya.
Evet,
İstifal
evet.
babı da talep manasına. Senin beni bağışlamanı talep ediyorum. Sana sığınıyorum.
Af diliyorum ya Rabbi yani.
Evet, af diliyorum. Evet. Ben günahkarım, suçluyum, acizim, oradan oraya zıplarım, hoplarım, yani haddimi bilmeyebilirim, densizliklerim olur, sana karşı kusurlarım elbette çok olur, sen beni bağışla. Yani bunu bilerek yaptığım olur, bilmeden yaptıklarım da olur. İstiğfarda bu da var çünkü, yani bilmediğimiz küçük günahlar içinde tövbe tabii daha güçlü bir dönüş, yöneliş, ama istiğfar daha küçük günahlar içinde sürekli vel müstağfirine fil
eshar
diyor ayet-i kerimede. Yani seher vakitlerinde istiğfar edenler, işte bu istiğfarın insana verdiği ferahlığı göstermesi bakımından önemli şeyleri de var. Mâ kânallâhu muazzibahum ve ente fîhim. Enfal suresinde
evet.
Sen onların arasında olduğun sürece Allah onları azap edecek değildir. Ve hum yestağfirun devamında da yani onlar istiğfar ediyor oldukları sürece de
evet, evet.
Allah onlara azap edecek. Evet. Yani Allah'tan azab-ı ilahinin gelmesini engellemenin yolu istiğfardır diyor.
Evet.
Kur'an da söylüyor. İmam Ali de diyor. Yani sen istiğfarı çoğalt. Gönlündeki kederler, hemler, gamlar gitsin, defolsun diyor hepsi. Sonra ondan sonra da güzel bir şey söylüyor. Ve la tense la havle ve la kuvvete illa billah. Yani la havle ve la kuvvete illa billah duasını de unutma. Yani ne demek la havle ve la kuvvete? Yani senden başka, Allah'tan başka kuvvet, kudret, enerji, takat yoktur.
Evet.
Bütün kuvvet ve kudret, gerçek kudretin sahibi odur. Dolayısıyla ya Rabbi ben sana sığınıyorum demiş oluyoruz. Bunu da unutma diyor. Fe innehe, çünkü bunu söylemek yani la havle ve la kuvvete illa billah demek. İza hallel bela'u biha kefil. İnsana bir bela, bir musibet, bir belva, umumi pandemi vesaire filan bir dert gelmişse bu la havle ve la kuvvete illa billah
devadır.
Kefildir.
Evet.
Sana yeter.
Evet,
sana
evet.
yeter, seni rahatlatır. Dolayısıyla yani böyle bir süreçte insan evine içine kapandığı zamanlarda, darda kaldığı zamanlarda hem istiğfarı hem la kuvvete illa billahil aliyyil azim mi söylemenin rahatlatıcı bir özelliği var. Efendimizin hani öfkelendiğiniz zaman da bunu söyleyin uyarısı var malum. La havle ve la kuvvete illa billah. Yani bu bize
La havle diye zaten biz de şey diyoruz.
Hemen tabii yani tepkimiz olur. La havle diye başlarız yani önce. O la havleden maksat ya Rabbi sana sığınıyorum. Sen biliyorsun evet. Yani ben şimdi yanlış bir şey söylerim.
Ya şimdi ben şu anda yani bir güç izah edeceğim, güç ishar edeceğim. Evet. Ama güç esas senindir ya Rabbi.
Evet. Ben de bir şey yok yani. Yani havl de senden, kuvvet de senden, takat de enerji de hepsi senden. Perde olacak olan da sensin. Havlde bir perde manası var biliyorsun. Yahulü beynel mer'i ve kalbi. Evet. Yani Allah kul ile kalbi arasına hail olur, perde evet, olur. Evet. Yani kul ile kalbi arasına girip onu korur. Kalbine dışarıdan bir şey gelmesin diye Allah onu perdeler.
Evet,
Yahulü
evet.
beynel mer'i ve kalbi.
Evet,
yani
evet.
kul ile kalbi arasına girip onun dışarıdan etkisini azaltır. Çünkü Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena. Yani hidayete ulaştıktan sonra bizim kalbimizi kaydırma diyoruz. Kalbimizin kayması dış etkilerle oluyor. İşte o dış etkilere karşı yahulü beynel mer'i olunca yani Allah... Yani
kalplerin koruyucusu Allah yani.
Allah Teala Hazretleri. Onun evet. la havle derken de yani böyle evet. bir kayma olmasın aman ya Rabbi. Evet. Senin kuvvetine, kudretine
Hocam sığıyorum. Dün bir söz okumuştum da çok hoşuma gitti. Hatta paylaştım onu. Evet. Diyor ki münacat lezzeti kendinden giden diyor büyük ceza almıştır diyor.
Allah çok güzel.
Yani hakikaten şimdi şuradaki münacatın tadını görüyor musunuz hocam?
Evet.
Yani Hazreti Ali. Evet Hazreti Ali Efendimizin.
Allah kerem Allah ve şey Allah ondan razı olsun. Hakikaten çok güzel sözleri var. Onun için bu süreçte yani biz öfke kontrolü içinde çünkü öfke kontrolü çok önemli. Yani biz daha önceki süreçlerde de bu şeyi konuşurken pandemi sürecinde özellikle Ali İmran suresindeki ayet-i kerimede Cenab-ı Hakk'ın bize dörtlü dört madde halinde bir şey gösterdiğini uygulama reçetesi gösterdiğini söylüyorduk. Burada söylemedik galiba ama isterseniz söylemiş olalım. O vesâriu ilâ mağfireti min rabbikum.
Evet.
Ayet-i kerimesinin devamında ellezîne yunfikûne fissarrâi ve'd-darrâi vel-kâzimîne el-gâiz vel-âfîne anin-nâs vallâhu yuhibbul muhsinîn. Dört şey bakın. Yani
sevinçle verirler.
Önce bir infak.
Evet.
Yani infak bu darlıkta
da sevinçle de verir.
Darlıkta da zorlukta da infak ederler. Öfke kontrolü yaparlar.
Öfke kontrolü yaparlar. Vel-kâzimîne el-gâiz.
Hoşgörülü, affedici
olurlar
ve ihsan ehli olurlar. Evet. İhsan ehli olurlar. Yani Allah'ı görüyormuşçasına kulluk ederler ya da daha iyisini, daha güzelini. Yani hasene la tesevle senet öle seyyah diye geçiyor ayete. Yani iyilikle kötülük bir değildir. İdfa billeti iyi ahsen. Sana bir kötülük ulaştığında onu daha iyi olanla savuştur. Yani dolayısıyla o ihsan ehlinden olmak. Yani orada anlatıldığı gibi yani infak vermek bu işin farkında olmak demek. Efendime söyleyeyim öfke kontrolü ya niye böyle oldu niye hapsolduk evlere ya zamanı mıydı sırası mıydı hay Allah falan bir faydası yok.
Evet.
Yani, dolayısıyla öfke kontrolü önemli. İşte o öfke kontrolü için la havle ve kuvvete illa billahi ilal yazayım.
Hocam bir de şey de var şimdi dışarıda mesela özellikle geçen bir başhekimin beyanatını okudum. Hakkımı helal etmiyorum diyor bu diyor. Şimdi bak ne güzel spor yapıyorlar sahillerde diyor. Koştura koştura diyor. Bu insanlar ne kadar sağlıklarına düşkünlermiş böyle diyor. Zinde kalmak için diyor. Hakkımı helal etmiyorum onlara diyor. Biz burada bu kadar diyor uğraşıyoruz diyor. Başhekim bayağı bir...
Ya tabii hak dolmuş yani, demek.
Dolmuş gerçekten dolmuş.
Yani onlara da hakikaten dua etmek lazım. Yarabbi güçlerini artsın.
Evet, evet. Şimdi bu kadar insan hakikaten hocam bir de şey de var. Bu sosyal olaylarda siz kendiniz tamam doğru davranırsınız. Kurallara, nizama uymaya çalışırsınız ama bu sizin de olup biten bir iş değil ki.
Tabii.
Yani
bir toplum meselesi bu.
Evet.
Yani.
O noktada da işte öfkeye sahip olmak öyle kolay da değil.
Kolay belli ama zaruri.
Zaruri.
Yani öfke kontrolüne ulaşmak zaruri. O olmazsa bu sefer gerilimler artıyor.
Evet.
İnsanlar birbirleriyle bu sefer boğuşmaya başlıyor. Evde bu sefer problem başlıyor. Yani evde kapalı olan karı koca, çocuk, torunlar vesaire falan gerilim oluyor.
Evet.
Onun için öfke kontrolü önemli. Öfke kontrolü için de istiğfar önemli. La havle ve la kuvvete illa billah sözü önemli. Münacaat önemli. Dua önemli Cenab-ı Hakk'a dua. Ve yani bir de ümitsizliğe düşmemek lazım.
Evet.
Bütün mesele de burada. Yani bence bizim en şey meselemiz burası Allah korusun. Yani ya ne olacak bu işin sonu diye bir yese düşersek o en kötüsü.
Hocam bir de mesela şey vardır. Hani sizin de notlarınız arasında var herhalde. Fuzuli'nin o yani şimdi çok da düşünmüş müydünüz diye. Yani bakıldığı zaman böyle.
Yani var tabii.
Her dönemde değil mi hocam? O
ya insanın şeyinde var bu. Yani insanın yapısında var. Dost bi perva. Felek bi rahmu devran bi sükun. Dert çok hem dert yok. Düşman kavi tali zemud.
Evet. Böyleyse zaten git at kendini
aşağıya. Denizden aşağı diyorsun. Yani şöyle aslında zaman zaman bu tip şeyler insan yaşıyor belki ama yani bütün mesele ondan sonra da ayağa kalkabilmek meselesi. Yani Cenab-ı Hakk'ın o kudreti karşısında, azameti karşısında başka sığınacak kapı olmadığını idrak karşısında yeniden ayağa kalkabilmesi önemli. Burada da zaten öyle bir duygu var. Yani dostlardan bezmiş, efendime söyleyeyim insanlardan bezmiş, hem derdin olmadığından farkına varmış. Yani gerçek dostun o olduğunu anlamış. Hmm. Bütün mesele orada.
Tamam.
Rahmetli, aklıma geldi dost deyince, Ali Nihat Tarlan Hoca. Biz 1978 yılında işte asistanlığımızın ilk yıllarıydı. Rahmetli Selçuk Hocamız ile beraber Selçuk Bey, İrfan Gündüz, Mustafa Uzun, Mustafa Taharalı da var zannediyorum. Böyle 5-6 kişi, Hasan Aksoy. Ondan Şeyhi Divanı okuduk. Hoca Çerenköy'de otururdu. Çerenköy'ün girişinde bir katlı ev vardı. Oraya giderdik. Bir ara rahatsızlandı. Bir ara rahatsızlandı hoca. O rahatsızlığı sürecinde bir ara haydi rahatsızlığı artmış, acı sancısı artmış ve o süreçte dostlarını aramış. Hmm. Kimi aramış? Ayhan Songar aramış. Ulaşamamış. Ömer Kirazoğlu hocamızı aramış. Ona da ulaşamamış. Ondan sonra ama ızdırabım da arttı diyor. Orada yattığım yerden diyor. Hak dost. Hak dost. Hak dost. Diye zikretmeye başladım.
Allah Allah.
Aradan diyor 10 dakika mı geçti, 15 dakika mı geçti bilmiyorum diyor. Zil çaldı diyor. Oğlum hemen koştu kapıyı açtı falan diyor. Sesler geliyor. Kim oğlum kim geldi falan dedim diyor. Milli Türk Talebe Birliği'nden gençler.
Allah
hocamızın
Allah.
Bir emri var mı? Onu ziyaret etmeye
Allah
geldik
Allah
falan
Allah.
Diye.
Ne güzel gel. Ya.
Ya diyor.
Ne kadar duygulanmış İlham
Hocam. Hakka sığınınca diyor. Onu dost görünce diyor. O dostlarını amade kılıyor diyor.
Ya,
müthiş
Allah
bir şey.
Allah Allah.
Yani güzel. Aslında bütün mesele burada. Yani şeyde Fuzuli'de de aslında benzer evet, şey var. Yani dosttan şikayet ederken efendim işte onu bir parmağı oluşundan bahsederken veya ne bileyim işte hem dert yok derken esas dostun hak olduğunu, esas hem derdin Allah Teala olduğunu bilmemizin zaruretine işaret ediyor.
Allah Resulü Efendimiz de rıhletinde evet. Refik-i Ala diyor ya hocam
evet,
zaten.
Oraya evet. Yücelmekti, yani. Oraya ulaşmaktı. Bütün mesele
evet.
Orada.
Evet, evet.
Şeyde de mağarada da işte La tahzenin Allah'a
emanet.
Yani
evet,
o bizimle evet. Beraber. Yani o meiyet duygusu çok önemli. Biz bunu kaybediyoruz. Yani o ve huve mâküm eyne mâküntüm'de de o mana var aslında.
Evet, evet.
Biz sadece onun Allahü mümâ teâmâle basîr devamını alıyoruz. Yani Allah bizimle.
Sanki böyle murakıp sürekli böyle sanki bir tür hani sadece gözleyici gibi.
O yönü var. Bir yönü o ama onun bizi yalnız bırakmadığı
evet.
Duygusunu unutuyoruz.
Evet, esas o. Esas duygu o evet. Esas değil mi hocam?
Hatta
evet.
o yüzden zannediyorum Sehl bin Abdullah Tüsteri mi? Veya onlardan, yani yok Ebubekir Şibli. Ebubekir Şibli bir gün camide şeye girmiş, vaaz dinlemeye. Vaiz Efendi işte وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ ayet-i kerimesini anlatıyor. İşte o nerede olursanız olun sizinle beraberdir, o şöyledir, o böyledir falan filan. Dayanamış Ebubekir Şibli. Efendi Hazretlerimiz tamam demiş. Onun bizimle olduğunda şüphe yok. Amenna. Ama siz kiminlesiniz ona bakın.
Şimdi, çok güzel
hakikaten
ya.
Bizim kiminle olduğumuz önemli. Yani biz ne kadar bunu hissediyoruz.
Evet,
yani
evet.
Onun ne kadar bizim yanımızda, yakınımızda olduğunu hissedebiliyoruz. Aslında bu pandemi süreci ve benzerleri bunu bize hatırlatıyor. Yalnız evet. Kaldığımız zaman, acize düştüğümüz zaman işte Ali Nihattar Hoca gibi hak dost. Hak dost. Yani o Allah yardım etsin. Yani bu korona hastalığının ilerlediği zamanlarda herhalde en çok yapılan zikirlerde, tesbihlerde misli odur yani muhtemelen. Yani gerçekten gerçek dost o. Hak dost o. Yönelişimiz ona başka çaremiz diyor.
Evet, evet,
veya bu sebeple çektiğimiz ne bileyim inziva, uzlet vesaire gibi zaman ve süreçleri de böyle görmemiz lazım. Yani ona iltica vesilesi olarak değerlendirmemiz lazım ki hayat çekilebilir olsun. İnsan hayat çekilemez yani.
Evet, evet.
Yani sürekli efendim işte lüks standartlar yüksek, her şey konfor yerinde şeklinde bir beklenti. Çok kötü bir şey. Bu da aslında biraz yetişme tarzıyla alakalı. Yani çocuklarımızı yetiştirirken de onları böyle atlas döşekler içerisinde yetiştirmek yerine ayağına diken batmasını, taş değmesini, zorluklarla mücadele etmesini de öğretmemiz lazım. Yani hiç zorlukla karşılaşmamış, hiç hayatın çilelerini görmemiş bir insanın yıkılması çok daha kolay oluyor.
Yani o maalesef büyük bir kanayan bugün bizde
şimdi insanların çok hızlı şekilde ekonomik imkanların gelişmiş olması, ben çektim çocuğum çekmesin,
evet,
ben gördüm o görmesin şeklindeki bir algı çocuklarımıza iyilik etmiyoruz. Çocuklarımıza bence iyilik etmiyoruz.
Hocam şimdi bir de hani sürecin tamam böyle bir uzlet, halvet, tefekkür boyutları var ama bir de şöyle bir boyutu da var, artık en ufak bir suyu bile dışarıdan gidip almak imkanı, yani o tür bir şeye, zahmete katlanmak istemiyor insanlar. Ara gelsin.
Yani telefona gelsin.
Ve koştura koştura da getiren bir şey de var, bir sistem de var şu anda.
Ya onlar da mesela onlar da onu kâra diye dönüştürdüler.
Evet evet. Yani çok ilginç biz aslında, hani şey var ya hocam, o Niyazi Mısri'nin nerede bir diyor gül açsa yanında bir,
evet,
daha
hardır peyda. Evet.
Yani gül dikeniyle
girmiyor. Cemali zahir olsa diz, evet, celali yakalar anı. Yani görürsün bu alemde bir gül açılsa yanında har olur peyda.
Ya sürekli, evet, o zaman böyle bir şey tecellisi. Bir taraftan nimet, bir taraftan külfet, böyle sürekli.
İşte ama önemli olan sadece dikene ya da sadece güle zoomlanmamak. Problem orada. Yani biz bazen kendimizi tamamen dikene zoomluyoruz, gülü hiç görmüyoruz.
Evet.
Yanlış. Ya da bazen tamamen güle zoomluyoruz, diken elimize batıyor. Yani biraz yukarıdan bakıp dikeni de gülü de aynı anda görmek lazım. Evet. Ama gülün daha önde olduğunu, goncanın daha kuşatıcı olduğunu fark edip o feyin sadece varlığından haberdar olmak yeterli.
Evet, evet.
Cemalin yanında bir celali var, eyvallah, ama esas asli olan cemaldir. Cemal içre celali aramak derdi Ali Nihat'tan Hoca.
Cemal yani, içre celali aramak.
Gerçek sufi, gerçek derviş, celal içre cemali arayan. O celalde bile bir güzellik arayan.
Hmm.
Hani işte İsa Aleyhisselam'ın yolda giderken gördüğü bir laşeyi karşısında yanındaki havariler burunlarını tutmuşlar, üzerini çevirmişler. Ne güzel dişleri varmış demesini örnek verelim.
Güzel. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah.
Eksik olmayınız. Bugün hakikaten pandemi süreciyle ilgili güzel dersler çıktı.
İnşallah.
İnşallah hayırlara vesile olur. Efendim İrfan gündeminde Mehmet Lütfü Arslan ben, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte yine irfan ve gündeme dair,
evet, evet,
paylaşımda bulunmuş olduk. Bir sonraki hafta tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim.